Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray Hocam, hep yaptığımız gibi bir kitap armağanımız var. Ben bunun için hem de soruları, yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi, Twitter adresimizi hepsini bir hatırlatayım hocam. Oradan siz hangi kitabı bu hafta bizi ilk arayan dinleyicimize, bilmiyorum Neslihan ne diyecek, ilk arayan mı, ikinci arayan olsa oluyor mu Neslihan? Olabilir diyor. Arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, kitap armağanımız ve sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Ve bir de kısa mesaj numaramız var. 535 472 60 11. Hem kitap armağanımız için hem de sorularınız ve yorumlarınız için adreslerimiz bunlar. Hocam, bu hafta hangi kitabı seçtiniz Neslihan'la birlikte dinleyicilerimiz için?
Bu hafta yine Türk Tarih Kurumu yayınlarından Selçuklu tarihinin büyük duayen ismi rahmetli Ordinarius Profesör Doktor Osman Turan Hoca'nın
Hocam evet, kitabın adına bile geçmeden Osman Turan Hoca deyince birkaç cümleyle neler söylemek istersiniz?
Osman Turan Hoca özellikle Türkiye tarihçiliğinde en önemli konulardan birisi olan Türkiye Selçuklu tarihini, Selçuklular zamanında Anadolu'yu çalışan en önde gelen isimlerden birisidir. Bilimsel açıdan da yayınlarıyla bu mirasını bırakmıştır. Elimizdeki eser de o miraslarından birisi. Türkiye Selçukluları hakkında resmi vesikalar, metin, tercüme ve araştırmalar. Bu eseri gerçekten de ilk defa yayınlanmış bazı vakıf belgeleri ve mektuplardan oluşuyor. Selçuklu dönemine ait haberleşme metinlerini, vakıf belgelerini Osman Turan Hoca'nın kalemiyle öğrendik, tanıdık ve böyle eserlerin, böyle bilgilerin tarihte olduğunu ilk kez gün yüzüne çıkararak anlatan isim olması dolayısıyla ona gerçekten bilim açısından baktığımızda tarihçilerimiz ve insanlarımız büyük bir borç taşıyor, yük taşıyor. İşte bu böyle kıymetli bir eseri de hediye ediyoruz aynı zamanda.
Rahmetle anıyoruz evet, hocamız. Rahmetle evet. Anıyoruz. Hangi kitap hocam?
Selçuklular dönemine ait resmi vesikalar, Türkiye Selçukluları hakkında resmi vesikalar ismiyle yayınlanmıştır. Kitabın yayın yılını da hemen söyleyelim. Bu yeni baskı 2014 yılına ait.
Türk Tarih evet. Kurumu yayınlarından hocam. Çok da güzel bir baskı olarak yine duruyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu çok önemli kitabı kazanmak için telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Şimdi az sonra biz hocamızla, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlayacağız. Sanki ters istikametlerde esen iki kuvvetli rüzgar çarpışmak üzere gibiydi. Bu rüzgarların çarpışmasından ya korkunç bir girdap doğacak ya da bu iki rüzgar birleşip tek ve büyük bir fırtına olacaktı. Hocam, bu elimdeki kitap Selçuklu Tarihi El Kitabı Profesör Doktor Refik Turan hocamızın editörlüğünde gerçekleşmiş ve onun yazdığı bir ön söz. Ne diyor Refik Turan hocamız?
Burada Selçuklu tarihinin ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun dünya tarihinde bıraktığı izi ifade ediyor. Ve Türklerin İslamiyet'e girişinin tamamlandığını, Selçuklular döneminde tamamlandığını anlatmak için sanki ters yönlerde esen iki rüzgar çarpışmak üzereydi. Ancak bu çarpışma tam aksine iki rüzgarın birleşmesine dönüştü ve batıya doğru esti diyor. Tabii ki Türkler İslamiyet'e girme safhasında 8. 9. yüzyıldaki olaylara baktığımız zaman evet bir karşılaşma var. Ama daha sonra bu iki karşılaşmanın birleşmeye dönüşmesi, tanışmaya ve akabinde büyük bir güce, büyük bir rüzgara, fırtınaya dönüşmesi. İşte Selçuklu medeniyeti budur. Yani Selçuklu medeniyetinin Sultan Alparslan zamanında Malazgirt'te, 2. Kılıç Arslan zamanında Mirya Kefalon'da yaptığı şeyler fırtınanın en zirve noktalarını temsil ediyor. Hatta Osmanlı Devleti'nin temellerini atan büyük bir mirasa dönüşüyor.
Hocam eğer daha da geriye gidebilirsek Çağrı Bey ve Tuğrul Beylerin Dandanakan'ıyla, değil mi? Dandanakan'daki.
Çağrı ve Tuğrul Beylerin attığı devlet temeli büyüyerek daha sağlam bir bina şeklinde büyük bir yapıya dönüşüyor. Büyük bir medeniyete dönüşüyor. Medeniyet havzasını oluşturuyor. Selçuklu Medeniyet Havzası diye bir havzadan bahsedebiliriz. Bir coğrafi alandan da bahsedebiliriz. Selçukluların tesir yaptığı, miras bıraktığı alandır bu. Nereleridir? Başta bütün bugünkü İran coğrafyası, Azerbaycan, Irak, Anadolu, Orta Asya'da Türkistan ve Hindistan'ın önemli bir bölümü, yani Gazne coğrafyası, bütünüyle Selçukluların miras sahasına girer. Orta Doğu dediğimiz bugünkü Mısır'a kadar olan coğrafyada da Eyyubiler ve Memluklu Devleti'nin de Selçukluların devamı iki devlet olduğunu düşünecek olursak gerçekten de bugün Orta Doğu dediğimiz geniş Orta Doğu tabiriyle tanımladığımız Afrika'ya kadar uzanan coğrafya Sibirya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Hindistan'a, Orta Asya'nın Çin bölgesine kadar uzanan sahada Selçuklu izlerini görmek mümkündür. Selçuklu mirası ve medeniyeti böyle bir çerçevede tanımlanabilir.
Peki hocam, eğer tahlil yerinde ve doğru olursa şuna siz katılır mısınız? Elbette Karahanlı, Gazneli gibi daha önce Türklerin İslamiyet'e geçişleri söz konusu. Fakat Türk-İslam medeniyetinin bir dünya medeniyeti haline yayılmasına sebep olan Selçuklu medeniyetindir.
Evet, en önemli mihenk taşlarından birisidir ve temelidir. Bir dönüm noktasıdır Selçuklu. Selçuklu Devleti'nin Anadolu fütuhatı başlı başına dünyayı değiştiren yönlere sahiptir. Mesela Akdeniz'e ulaşmak, Osmanlı döneminde meydana gelen gelişmeler, Balkanlardaki Avrupa'nın yarısına kadar olan tesirler, tabii ki eski Hunlardan bu yana devam eden tesirlerdir ama bu da işte o tarif ettiğimiz bileşke, yani rüzgarın fırtınaya dönüşmesi olayıyla da ilgilidir, bir devamlılık arz ediyor. Birleşmeye devam ediyor. Yani Selçuklu dönemindeki birleşme ve artan güç Osmanlı'da tekamül ediyor, gelişiyor ve ilerliyor. Daha da büyük bir güce dönüşüyor. Osmanlı da onun en zirvesini temsil ediyor hakikaten. Selçuklu Devleti'nin...
Güray Hocam, sözünüzü keseceğim izninizle ama Suudi Arabistan'dan dinleyicimiz bizi aradı. Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz. Bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz oldu. Ve az önce sizin tanıttığınız kitabı Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimize biz göndereceğiz. Türkiye Selçukluları hakkında resmi vesikalar, metin, tercüme ve araştırmalar. Osman Turan gibi bir efsane bilim adamının, tarihçimizin eseri Mehmet Usluoğlu adlı dinleyicimiz kazandı. Buyurunuz Güray Hocam.
Selçuklu Devleti her bakımdan, gerek fiziki mirası, gerekse kültür mirası açısından gerçekten de bugüne kadar uzanan izler bırakmıştır. Bugün Selçuklu döneminde yapılmış olan somut kültür mirası, dünya kültür mirası listesinde yer alan eserler bulunuyor. Hem Anadolu'da hem Orta Asya'da, İran coğrafyasında bu tür eserlerle seyahatte bulunduğumuz zaman bile somut olarak karşılaşabiliyoruz. Elbette bu somut eserlerin dışında yok olmuş eserlerle ilgili de tarih kaynakları bilgiler veriyorlar. Örneğin bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda, kazılarda Selçuklu Devleti'nin kurulmuş olduğu Cent şehri, bugün yeri bilinmeyen bir şehirdi ama Cent şehrinin Kazakistan sınırları içerisinde, bugünkü Merv şehrine yakın bir bozkır bölgesinde olduğunu tarihçilerimiz son çalışmalarla artık tespit ettiler ve Selçuk Bey'in ilk başkenti, Selçuklu Devleti'nin Kınık Boyu'nun ve Oğuzların ilk kuruluş şehri bugün somut olarak da artık bilinen bir yere dönüşüyor. Böyle yeni yeni keşfetmiş olduğumuz somut miraslar da var. Yani tesir sahası aynı zamanda bir kültür sahası olarak tanımladığımız zaman kültürün somut tarafı vardır. Bir de dil gibi, işte din gibi ya da daha farklı unsurlarla anlatabileceğimiz gelenek, görenekler, örf, adetler, bunlar da soyut tarafıdır. Yani evet, kültürün soyut kategorisinde ele alabileceğimiz hususlardır.
Hocam, coğrafyaya ilişkin az önce verdiğiniz bilgi enteresan, ilginç bir bilgi. Subaşıyken Selçuk Bey'in göç ettiği Cent şehri şimdiki Kazakistan coğrafyası içerisinde.
Evet. Cent şehrinin orada olduğunu en son araştırmacılarımız tespit ettiler ve burada bir kazı projesiyle ilgili de hazırlık yapılıyor.
Siz katılıyor musunuz hocam peki bu tarife, yani coğrafyanın bulunduğu yere
en mantıklı, değerlendirmeniz mi hocam? En mantıklı değerlendirme burayla ilgilidir. Yani Cent şehrinin Kazakistan sınırları içerisinde olduğunu ancak katırlarla ve tabii ki merkeplerle ulaşılabilen bir platoda, yüksek yayla ovasında bulunuyor. Bu yüksek bir coğrafyada kurulan bir devlet yapısı, bir beylik yapısı da diyebiliriz. Ancak kısa sürede de genişleyerek büyük bir imparatorluğa dönüşüyor. Ne zaman imparatorluk oldu Selçuklu Devleti? Birden çok kavimlerin bir çatı altında birleştirildiği ve yönetildiği devlet yapısına imparatorluk tanımını getiriyoruz Türkçemizde. İmperium kavramı Latince bir kavram ama Türkçemizde böyle bir tanım geliştirmişiz yani. İmperium demek aslında çok da böyle çoklu kavim sahibi anlamına gelmez. İmperium hükümdar, tek yönetici anlamına geliyor. Biri primer inter pares kavramında olan, eşitler arasından seçilmiş birinci demek. İmparatorluk tek merkezden yönetiliyordu Selçuklu'da. Ademi merkeziyet esasına sahipti. Birden fazla başkent yoktu. Tek başkent, tek bayrak, tek bir devlet teşkilatı esastı. Bundan dolayı da yer yer aile, hanedan içerisinde büyük han ölünce taht kavgaları oluyordu. Yani orum ve ülüş sistemi gereğince kısa sürede parçalanan Selçuklu Devleti'nin de sonunu hazırlayan bir takım iç çatışmalara, kavgalara rastlıyoruz. İşte Cent şehri kuruluş safhasında daha kuzeydeki Oğuz Yabgu Devleti'nden ayrılan Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey tarafından kurulmuş olan bir şehir ve aynı zamanda da yeni kurulmuş bir belki Göçebe Türk başkenti. Göçebe Türk Devleti'nin başkenti diyoruz. Çünkü Oğuzlar hakikaten bu dönemde yerleşik hayata kısmen geçenleri var ama büyük oranda geçmemişler. Öyle görünüyor. Selçuklu Devleti'nin de içerisinde çoğunluk Göçebe Oğuz boylarından oluşuyordu. Yerleşik hayata geçen Türkler, Türkmenler var. Bir de göçebe olanlar var. İşte Selçuklu Devleti'nin ilk başkentlerinin sırasıyla sayacak olursak Cent'ten sonra Merv şehri, ardından Nişabur şehri, daha sonra da Rey şehri şeklinde dört başkenti Cent, Merv, Nişabur ve Rey şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentleridir. Bunun dışında merkezler var mıdır? Evet, ikinci dereceden başkentler de vardır. Çünkü melikler, şehzadeler veya hanedanın üyesi olan amcazadeler, amcalar, kardeşler. Bunlar şehzade değil ama hanedan üyesi olan beyler.
Hocam örneğin Kavurt Bey.
Melikler tabii. Evet. Kavurt Bey gibi, Kutalmış gibi, evet. İşte İbrahim İnal gibi. Bunların da kendilerine ait meliklik başkentleri var. Bunlar da ikinci dereceden eyalet başkentlerine sahipler. İşte böyle bir sistem içerisinde çok sayıda başkentle karşılaşabiliriz. Çok sayıda somut ve soyut kültür mirasıyla karşılaşabiliriz.
İşte yani burası önemli hocam. Az önce siz söylediniz, ben araya girdim, kestim. Buradan lütfen devam ederseniz. Somut ve soyut. Evet.
Evet. Somut başkentler nerelerdir? Nerelere yayıldı Selçuklu mirası? Bunun hemen sıralamasına devam edelim isterseniz. Mesela Tebriz. İşte önceki ismiyle Gence şehri Azerbaycan'da bulunuyor. Gence, Selçuklu'nun en eski Anadolu'ya giriş üssü olan şehirlerdir. Ardından Ani'nin fethinden sonra Ani ve Erzurum, Erzenirum diyebildiğimiz adlandırma. Daha önceden böyle bir adlandırma yok. Erzurum kelimesi Türklerle beraber bu ülkede bir ilin, bir yerleşimin adı olmuştur. Erzurum, Arzurum şeklinde adlandırmaları vardır. Eski ismi Roma döneminde böyle bir isimle bir şehir yok idi. Yani yeni bir medeniyetle, kültürle geldiğimizi gösteren bir tarafıyla somut, bir tarafı bir diğer yönüyle de soyut, yani kültür değişiminden bahsediyoruz. Hem bir inşa var, hem de kültürel anlamda bir ihya var, bir canlandırma var. Yeniden değişme, dönüşme ve Türkleştirme, İslamlaştırma adıyla tanımladığımız bir büyük kültür ve tarih ilerlemesinden, değişiminden bahsedebiliriz. Bunu biz fetih diyoruz. Kısaca fetih tanımlamasına yerleştiriyoruz. Bu Selçuklu fethidir. İşgal demiyoruz. Neden? Çünkü fetihte ihya etme, inşa etme vardır. İşgal kavramında ise yıkma, yok etme, öldürme ve şiddet vardır. Yani bütün bunların gerekçesi de olmayabilir bunları yaparken. Ama fetihte sebepler vardır. Haklı sebeplerdir bunlar. Yıkmak için değil, sadece o haklı olarak engel olan size bir takım unsurları ortadan kaldırmak için gelirsiniz. Canlandırırsınız, yıkmazsınız, yaşatırsınız, yok etmezsiniz, inşa edersiniz. Böyle bir medeniyet oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela Moğollarda yıkma esası daha ön plana çıkar. Moğollar işgalci gibi bir
hocam, Haçlı seferlerinde de aynısını.
Haçlı seferlerinde benzer bir durum vardır. Ama Selçuklu Devleti'nin o dönemin tarih kaynaklarına baktığımızda, ki olaylara şahit olan tarihçilerin yazdığı ifadelerle söyleyelim, bir fetih devleti ve medeniyeti oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir
vakıf hocam, buradan hemen vardır. Bir bağlantı kurabilir miyiz? İnşa ve ihya, örneğin İstanbul'un fethine ilişkin. İstanbul'un fethi diyoruz ve bu sizin söylediklerinizde büyük benzerlik gösteriyor ama arada yüzyıllar var.
Tabii ki şöyle ifade edelim. İstanbul'un fethi kavramını hem insanları yaşatmak hem de kültürleri, dinleri yaşatmak anlamında baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet oradaki haham başını da, patriği de ne yapmıştır? Yaşatmıştır, himayesi altına almıştır. Ben aynı zamanda bir Roma imparatoruyum demiştir. Kendisi 8'e yakın dil biliyordu. Yani Balkan dillerini biliyordu. Grekçesi vardı vesaire. Çok iyi yetişmiş bir şehzadeydi Fatih Sultan Mehmet. Ama bunun da ötesinde uyguladığı hukuk onun yaşatma üzerine kurmuş olduğu bir hukuktu. Adalet anlayışında. İşte mesela Ayasofya'yı yok edebilirdi. Ama ne yaptı? Yaşattı. Tavanı çökmüştü. Ayasofya yıkılmıştı kendi haliyle. Kendi haline bırakmadı. Ne yaptı? İnşa etti. İçerisinde bütün anlamda inşa faaliyetiyle yaşatmaya dönük bir gayret olduğunu görüyoruz.
Hocam, Moğolların Anadolu'da yaptığının 10 katını yapabilecek güce sahipti Fatih Sultan Mehmet.
Tabii. Aynı zamanda ihya etme dediğimiz, yani yeniden canlandırma dediğimiz şey nedir? Bozulmuş olan hususları da düzeltmeyle ilgilidir. Yani bu tamamen bir şeyi değiştirme yanlısı olmamak anlamına gelmez. Fetih'te iyileştirme, geliştirme ve İyi yönde değiştirme anlamı da vardır. Anadolu'daki fetih hareketlerinde de bunu görürüz. Selçuklu dönemi fetih geleneğinde bir belde, bir ülke fethedildiğinde o beldenin en büyük yapısı ne yapılır? Dönüştürülerek.
Hocam, tahmin ettiniz. Neslihan'dan bir nefeslenelim uyarısı geldi. Nefes, peki Neslihan, senin dediğin olsun. Her zaman olduğu gibi. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, az önce giriş yaptığınız konuya yavaş yavaş da açılmaya başladı. Ben bir kez daha sormak istiyorum size. Türk İslam medeniyetinin Anadolu coğrafyasına, dünyaya yayılması, inşa ve ihya kavramları, soyut ve somut kavramları, fetih kavramı ve imperyum kavramı arasında Selçuklu'nun mirasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şunu bir kere daha net vurgulamamızda yarar var. Bunun milletimizin, toplumların, insanların, dünyanın tanıması, bilmesi gerekir. Fetih, yaşatanların fethidir, ihya edenlerin fethidir. İşgal de yıkanların, öldürenlerin işgalidir. Yani bu iki kavram bunlarla örtüşür Türkçemizde ve bu anlamda kullanılır. Bunu bir kere tespit edelim. Ve buna göre adlandırırız olayları. Kim yıktı, yok etti, haksızlık yaptıysa buna işgal diyoruz. Veya fetihse de bunun anlamı yaşatma, bir takım pürüzleri, engelleri ortadan kaldırma ve yaşatma, ihya etme anlamı ağır bir şekilde içerisinde barındırılır. İşte Selçuklu bütün beldelerde fetih politikasını güderken hem doğuya yapılan seferlerde hem batıya yapılan seferlerde doğu ve batı politikasında Selçuklu devletinin hükümdarlarının veya fatihlerinin, beylerinin buna çok dikkat ettiklerini görüyoruz. Yani gayrimüslim de olsa halkın gönlünü hoş tutmak, oradan gelen davetin içeriğini, haklılık gerekçelerini gözeterek oraya seferler yapmakla ilgili bir düşüncelerinin olduğunu görüyoruz. Nitekim Anadolu'daki olaylara baktığımız zaman Ermenilerle olan birlikte savaşlar, yani birlikte başka topluluklara karşı Ermenilerle birlikte bir orduyla beraber gitmek, savaşmak gibi bir takım unsurlar bunun sonucudur. Yani ne kadar düzenli ve yerleşmiş bir hukuk sistemine de sahip olduğunu gösteriyor. Haçlılara karşı olan olaylarda Ermeniler Selçukluların yardımını istiyordu. Baktığımız zaman 1. Kılıçarslan ilk Haçlı seferinde iki defa Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın yardımını istemiştir. Haçlıların zulmünden kurtulmak için. İşte fetih budur. Yani Hristiyan'ı başka bir şekilde, Hristiyanlık adına hareket eden, haksızlık yapana karşı koruyan bir Selçuklu himayesi ve adaletinden bahsediyoruz. Yardımdan sonra İslamiyet'e girmeye de zorlamıyor. Bakın bu çok önemli, anlamlı bir durumdur. İşte dünyada yaşama hakkı dediğimiz, insan hakkı dediğimiz şeylerin nasıl Selçuklu döneminde bugünkü anlamda ifade edilen şekline çok yakın bir tarzda, aynı adlandırmalarla olmasa da bile uygulandığını görüyoruz.
Hocam belki bir mukayese yapmak gerekirse 16. yüzyıldan itibaren Batı medeniyetinin Amerika'da ve Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da giriştiği fütuhat diyemeyiz.
Coğrafi keşifler vesaire.
Eğer medeniyet taşınması oraya, bir de bizim Türkistan medeniyetinin fütuhat, fetih kavramını daha da somutlaşsın diye karşılaştırmak mümkün olabilir mi?
Şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Evet, Avrupa'da yapılan keşif hareketlerinin ismi gerçekten coğrafi keşifler değildir. Coğrafi keşifler adlandırması sonradan konulmuş bir adlandırmadır. Bunu hemen ifade edelim. Çünkü Christoph Kolomb Avrupa'dan yola çıktığında, İspanyol ve Portekiz gemicilerinin birlikte hareketiyle çıktıklarında biz bir keşif yapmaya gidiyoruz demiyorlardı. Biz bir Haçlı seferi düzenliyoruz diyorlardı ve ilanları da bu şekildeydi. Yani coğrafi keşfi bilerek yapmadılar. Çıktıkları adayı da, ülkeyi de adlandıran başkaları oldu. Dolayısıyla bu çok böyle, yani coğrafi keşifler planlanmış, programlanmış, icat yapıyoruz diyerek, bilimsel araştırma yapıyoruz diyerek giden meraklı gemicilerin, bilim adamlarının yaptığı bir şey değil.
Hocam peki peşinden gelen zorla Hristiyanlaştırma?
Zorla o feodal gelenekte olan bir şey. Osmanlı dönemine kadar baktığımız zaman Osmanlı fütuhat geleneği Selçuklu fütuhat geleneğinin devamıdır. Yani gelenek devam etmiştir.
Ve bir zorlama yok hocam ama.
Orta çağdaki Avrupa feodal yapısındaki istila ve feodal sistemin bir coğrafyayı ele geçirme mantığı, hukuku aynıyla coğrafi keşiflerde devam etmiştir. Devamıdır yani. Selçuklu'nun devamı Osmanlı'dır. Ortaçağ Avrupa'sının feodal yapısının devamı da coğrafi keşiflerdir. Ve devamıdır daha sonrasında.
Yaşanmış katliamlar hocam.
Tabii temel hukuk anlayışı aynı temellere dayanır. Çünkü orada liberitum kavramı bile, yani kavramsal anlamda baktığımız zaman liberitum kavramı nedir? Özgürlük, özgürleştirme adı altında yapılan bir takım işlerdir. Neyi nasıl özgürleştireceğiz konusunda ise farklı düşünülebiliyor baktığımız zaman. Mesela İnkaları, ya da yerli olan Kızılderilileri öldürmek özgürleştirmek midir aynı zamanda? Onların yaşatılması mıdır gerçek fetih, yoksa başka şekilde kurşuna dizilmesi, istila edilmesi, feodal bir yapının bölgeye getirilmesinde uygulanan hukuk açısından baktığımızda da bu coğrafi keşif midir yoksa başka bir şey midir? Adlandırmada bazı şeylerimiz var. Yani coğrafi keşifler adlandırması bile kendi içinde tartışmalı bir noktaya gidiyor. Evet.
Hocam ben sözünüzü kestim. Zamanımız daralıyor. Türkistan medeniyeti Selçuklu'nun mirası olarak Türkistan medeniyeti konusunda önemli kavramsal açıklamalarda bulunuyordunuz. Buyurunuz devam ediniz lütfen.
Selçuklu Devleti'nin dünya literatürüne de katmış olduğu bazı önemli hususlar var. Yani hem dil anlamında hem de baktığımız zaman İslam medeniyeti çerçevesinde de Selçuklu'nun bir üst medeniyet çerçevesini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Birleştirici bir noktada. Selçuklu'nun tek çatıda birleştirdiği bir kompoze diller manzumesi var. Yani Türkçe, Arapça, Farsça, Karahanlılar döneminde birleşmeye başlıyor ama Selçuklular döneminde biliyorsunuz ki bunu da Osmanlıcanın, Osmanlı Türkçesinin ilk temeli Karahanlılardadır. Selçuklular döneminde de kullanılmaya devam etti bu dil. Büyük oranda Karahanlı, Hakaniye lehçesi ismiyle Orta Asya'da devam etti. Selçuklu bunu da devam ettirdi. Yani Selçuklu'nun tek bir resmi dili yok. Tek bir dili yok. Birden fazla dili kullandı ve büyük bir imparatorluk olarak yaşadı. Anadolu'ya geldiğinde de beylikler Türkçe'yi resmi olarak kullanmaya başladılar. Karahanlıların resmi dili Türkçe'ydi. Resmi yazışmalarında da Türkçe'yi kullandılar. Aynı zamanda Divan-ı Lügat-ı Türk'e baktığımız zaman, yani dil açısından da, resmiyet açısından da bir melikten, bir şehzadeden daha meşhur bir resmiyet düşünülebilir mi? Kaşgarlı Mahmut bir prenstir. Yusuf Has Hacip bir haciptir. Yani sarayın genel sekreteridir, baş hacibidir, ulu haciptir. Bu devletteki en üst düzey kişinin yazdığı bir kitaptan bahsediyoruz. Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-ı Türk, bunlar resmi anlamda Karahanlılar döneminin, aslında bizim Türk Dil Bayramımızın gerçek anlamda kutlanması gereken çok önceki bir dönem olduğunu, Göktürk dönemine kadar götürebiliriz bunu. Pekala. Yani burada Selçuklu'nun bir çatıyı temsil ettiğini ifade etmek istiyoruz. Dil anlamında bıraktığı miras vardır. Dini anlamda da tamamlanmıştır Türklerin İslamiyet'e girişi ve Müslüman Türkler, yani Müslüman kelimesinin Türk kelimesiyle eşit anlamda kullanılmaya başladığı bir döneme doğru artık gidiyor Selçuklu'dan itibaren. Çünkü Türklerin neredeyse %80-90 civarında, bunu 90 diyebiliriz aslında, Türk eşittir Müslümandır kavramını Selçuklu'dan itibaren görebiliriz. Genel anlamda hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da fetih ve gazalarda bulunanlar Müslüman Türklerdir. Ve artık İslamiyet Türklerle özdeşleşmiştir. Kimlik ve toplum anlamında da bu kesin bir şekilde örtüşmektedir. O dönemin kaynakları da bunu böyle ifade ediyorlar. Türkmen kelimesi de bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü Müslüman olmuş Türklere Türkmen deniliyor. Selçuklu Devleti'nin resmi anlamda bir din tanımı da yoktu. Yani ben Müslümanım diyen bir şekilde hukuka gerek duymuyor. Çünkü zaten uyguladığı hukuk örfi anlamda da, resmi anlamda da o döneme kadar gelmiş olan Müslüman Türklerin bir örf adetlerine dayalı örfi hukuk var. Sözlü şekilde uyguladıkları. İkincisi de kadının uygulamış olduğu şer'i mahkeme hukuku var. Şer'i hukuk var. Bunları uyguluyordu. Miras, böyle bir miras ve kayıt anlamında baktığımız zaman ikta sistemi ve ikta defterlerinin tutulması, daha sonra İlhanlı döneminde, yani Moğol istilasından sonra da Osmanlı'ya intikal eden toprak sistemi. Bunlar devlet düzeni, toplum düzeni açısından, idare düzeni açısından çok temel unsurlardır ve Osmanlı'ya intikal etmiştir, yani miras olarak kalmıştır. Osmanlı hukuku da 15. yüzyılda yeniden bu konuyu İstanbul'un fethinden sonra reforme etmiş ve bugüne kadar gelen kanunnameler, hukuk tarihimizin temelleri oluşmuştur. Böyle bir mirasa katkı sağlıyor, temel oluşturuyor. Selçuklu bir model olarak düşündüğümüzde Orta Asya ile Mısır'a kadar olan coğrafyanın birlikte tutulmasının bir örneğidir. Tutulabilmesinin bir örneğidir. Yani bunun içinde Kudüs'te vardır, Bağdat'ta vardır, İsfahan'da vardır. Türkistan'da vardır, Anadolu'da vardır. Yani Konya'sından İznik'ine kadar, İzmir'ine kadar bütün bu coğrafyanın bir arada tutulabilmesinin bir model olarak örneğini oluşturuyor Selçuklu. Bu coğrafyada yaşayan insanlar coğrafyanın tarihini, bu anlamda geçmiş kimliğini çok iyi bilirlerse bence günümüzdeki sorunlarını çözme anlamında da önemli bir takım ipuçlarını yakalamak mümkün olur. Daha kolay olur diye düşünüyorum.
Hocam, daha sonrasında Balkanlara taşınması.
Bu miras Anadolu'dan, Anadolu'yu bir sıçrama tahtası gibi büyük bir alan, saha olarak kullanarak tabii bir şekilde Balkanlara akmıştır, devam etmiştir. Yani doğudan batıya doğru akış, kültür ve medeniyet mirasının akışı burada devam ediyor. Bosna'ya kadar giden, Arnavutluğa kadar giden Selçuklu Anadolu Fatihi Süleyman Şah'ın askerleri aslında Bizans'a yardım için gidiyorlardı. Balkanlardaki barbar istilasına karşı Bizans'ın yardım istediğini ve Selçuklu Süleyman Şah'ın 1086 yılında Balkanlara yardım gönderdiğini görüyoruz. Demek ki Bizans Avrupa'ya göre feodal sistem sahibi bir devlet değil. Doğu Roma daha medeni, daha hukuki, merkezi bir krallık durumundaydı. Bundan dolayı merkezi bir yapıya sahip olan, düzenli bir medeniyet devleti olan Selçuklularla daha kolay anlaşabiliyor Avrupa'ya göre. Avrupalılara barbar diyor Bizans tarihçileri.
Hocam, şimdi bu söyledikleriniz bir paradigmanın dışına çıkan bir ifade. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Sanki Batı'yı da işte Vatikan'la, Ceneviz'de, Venedik'te yahut da Gotlar'la, daha eskisine gidersek Avrupa kavimleriyle Bizans'ın anlaşma içerisinde olduğu, onların doğal bir ittifakı olduğu, fakat Batı'da, doğudan gelen Türkistan medeniyetini taşıyan insanlarla sürekli bir mücadele halinde olduğu şeklinde tarihimizde bir paradigma var. Ama sizin az önce ifade ettiğiniz hiç de böyle göründüğü gibi olmadığı şeklinde.
Türklerle Bizans'ın ittifak dönemleri savaş dönemlerinden daha fazladır. Bunu bu şekilde özetlesek daha iyi olur. Herhalde Bizans'ın ordusu içerisinde de çok sayıda Türk askeri bulunuyordu. Balkanlardan gelen Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar, Hunlardan kalan, Macarlardan kalan birlikler, gerek ücretli asker olarak gerekse Bizans'ın kendi içerisinde sisteminde kapı kulu olarak görevlendirdiği birlikler içerisinde, lejyonlar içerisinde Türk birlikleri ve subayları bulunuyordu. Bunu biliyoruz kaynaklardan. Türkopoller diye bir sınıf var Bizans ordusu içerisinde. Türkopol, yani Türk soylu olan asker anlamına geliyor. Türkopol olan Tutak Bey bunlardan birisidir. Çaka Bey Müslüman bir aileden alınmış ama kendisi belki Müslümandı. Yani büyük ihtimal Müslüman bir kimseydi. Ama Bizans ordusunda deniz amirali olarak görev yaptı. Megas Primerikos sıfatına sahip komutanlar vardı Türklerden. Demek ki Bizans ile Türkler arasındaki ilişkiler yani bir takım savaşlardan ibaret değil. Öyle sıradan ilişkiler değil ve gerçek anlamda Osmanlı İstanbul'u fethettiğinde bu yüzlerce yıl önceye dayanan bir takım temel ilişkilere, patriğin davetine dayalı bir fetihti. Yani bunu bilmemiz lazım. Bizans kendi içerisinde çok iyi, güllük gülistanlık, çok refah içerisinde bir halka sahip değildi İstanbul'un fethi sırasında bile.
Hocam, son bir dakikamız, eğer bir özet yapmak gerekirse Refik Turan hocamızın ısrarla vurguladığı gibi Bozkır medeniyetinden Türkistan medeniyetine geçiş ve burada bir model oluşturuş Selçuklu'nun merkezinde olduğu bir yapı tarafından mı oldu?
Evet.
Yani mihenk taşı oranda, Selçuklu muydu
büyük
hocam?
Büyük oranda evet. Selçuklu'dur. Yani Nizamiye ile ilgili Pselos Konstantinos diye belirttiğimiz Alexi Komnen'in elçisi Nizamiye medreselerini ziyaret ettiğinde bir ifade kullanıyor. Bağdat'ta doğan yıldızlar bir gün Bizans'ın güneşini söndürebilir diyordu. İşte bu güneş Selçuklu döneminde, Anadolu Selçukluları döneminde ve Osmanlılar döneminde gelen bilim adamları, siyaset adamları ve tabii ki öğrencileri, onların Balkanlara kadar giden öğrencilerdir. Bizans'ı kuşatarak sonunda Bizans güneşini söndüren yıldızlar oluyor.
Ve hocam, bu medeniyetin temelinde ihya ve inşayı görüyoruz.
İnşa ediyor. Nitekim Fatih Sultan Mehmet, ben Roma İmparatoruyum derken yıkmıyorum, yani yaşatıyorum, ben öyle görün diyor. İhya var orada da.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim, sizler sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da Türk Tarihinin İzinde programını bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.